Herkese merhaba. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan, gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış, yaklaşık yarım saat boyunca tarihten ilginç hikayelerle sizleri misafir edeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olan ilginç, gizemli ve çekici hikayelerin tadını çıkarın. 1000 evren geldi geçti ve Orta Çağ'ın miras yedisi Bizans Devleti, her devletin kaderinde bulunan kaçınılmaz bir sonla tarih kitaplarındaki tartışmalı yerini aldı. Bu tartışmalar o denli çoktu ki özellikle Batı medeniyeti uzun zaman değil görmek adını bile anmak istemedi Bizans'ın. Bu yayınlar sırasında defalarca tekrar ettiğim gibi kendilerini Romalı olarak tanımlayan bu kültürün adını anmamak için Batılılar buradaki mirasla uzaktan yakından alakası olmayan Megaralı Kral Bizans'ın adını layık gördüler ona. Roma yenilmezdi onların gözünde. Hem bu kayıplar hem de Ortodoks inanç neticesinde ortada kalan gelenek Osmanlı tarafından bir şekilde yerden kaldırıldı. Tabii ki kendi usullerince. Geçen hafta yavaş yavaş yiten Bizans'ın erken dönemlerinden, hatta tam olarak söyleyelim çok çok öncesi antik dönemden başlayarak hipodromun ortada konumlandığı bir hikaye anlattık. Zaman değişti, usuller değişti, efendiler değişti. Değişmeyen şeyler var mı diye sorarsanız vallahi yok diyemem. O vakit kulak uleması toplansın bir araya, genişçe bir alanın Osmanlı'daki akıbetini konuşmaya başlayalım. Fatih ünvanı ile şehre 29 Mayıs 1453 tarihinde giren 2. Mehmet karşılaştığı manzara ile pek mutlu olmaz. Beklediği İstanbul daha farklıydı onun. Zaten kuşatma öncesi de yağma ve yıkım olmaması için son Bizans İmparatoru 11. Konstantin'e şehri savaşsız bırakması için baskı kurar. Gerçi bu talep olumlu karşılık alsaydı pek bir şey değişmeyecektir. Kent zaten neredeyse 200 yıldır sefilleri oynamaktadır. Fetihten önce kente gelmiş Bondelmonti'nin neler söylediğini bir önceki bölümde söyledim. Haritasında da karşımıza çıkar bu. Kent sadece limanlar çevresinde toplanmış ufacık bir hal almıştır. Hipodrom ve çevresinde pek bir şey kalmamış gibidir. Buna rağmen Fatih Sultan Mehmet olumsuz bir ruha bürünmez ve arka arkaya çıkarttığı fermanlarla kentin Osmanlı tabiriyle şenlenmesini sağlar. Çevre merkezlerden insanlar getirilir. Kentten kaçanlara af çıkarılır ve yeni mahalleler kurulur. Onlar orada kurula dursun, biz konumuza gelelim. Fatih hipodromun kullanım amacını mutlaka biliyordu. Çünkü entelektüel bir imparatordan bahsediyoruz. Bundan dolayı bu meydana hızlı bir şekilde önceki adına atfen at meydanı ismine layık görülür. Hatırlatmakta fayda var. Hipos at, dromos ise yol demekti. Bu meydanda inşa edilen ilk yapı Osmanlı tarafından hakkında birkaç satırdan fazla bir şey bulamadığım kılıçhane binasıydı. İtalya'nın da fatihi sayılabilen Yedik Ahmet Paşa tarafından kanaatimce burada bulunan başka bir binanın işlev değişikliğiyle oluşturulan bu kurum 1800'lere kadar kullanılmış. Bu iddiamı destekleyecek belli bir kaynak maalesef bulamadım. O yüzden özellikle fethi takip eden ilk 10 yıllık dönemde mevcut binaların işlevlerinin değiştirilmesi yoluna gidildiği için bunu söyledim. Çünkü kiliseler, ibadethaneler, saraylar hepsi Osmanlılaştırılarak kullanılmış. Ve o yüzden de kılıçhane binasının burada bulunan bir bina yerine işlev değişikliğine gittiğini söyleyebilirim. Her ne şekilde meydana gelirse gelsin uzun soluklu olduğunu biliyoruz bu yapının. Fatih ile ilgili başka bir olay, Fatih döneminde yaşanan başka bir olaysa Evliya Çelebi'nin kaleminden oldukça keyifli bir şekilde günümüze kadar gelir. Kendi yorumumuzu katmadan onun sözleriyle bakalım, aktaralım neler demiş bize Evliya Çelebi. O dönemde at meydanında Şeşber adıyla özel bir oyunu oynanırmış. Bu oyun oynanırken Fatih Sultan Mehmet'in yanlışlıkla bu şeşberle yılanlı sütunun yılan başlarından birinin çenesini kırdığı anlatılmaktadır. Bu duruma tanık olan dönemin patriği aceleyle koşturmuş ve medet diye feryat figan bağırmıştır ve sultana dönerek de bu şehri türlü çıyandan ve yılandan ve de akrepten korumakta olan bir tılsımdır bu. Bunu kırarsanız kenti birçok haşereler basar diye devam etmiştir. Sultanın bunun üzerine oyunu başka bir meydana taşıdığı söylenmekte. Fakat söylentilere göre kentte o günden itibaren 40 gün kadar çıyanlar, yılanlar ve akrepler görüle gelmiş ve bugünden sonra halk bu anıtlara zarar vermemek için fazlaca özen göstermiştir. Hipodrom serisinin son bölümü olan günümüze kalan anıtlar kısmında daha detaylı ele alacağız bu konuyu ama bu anekdot şu nedenle önemlidir. Bu tarihlerden başlayarak çizilmiş olan minyatürler ve seyyah çizimlerinde bu meydanın her tarafında at koşturan ve silahla talim yapan Osmanlı neferleri görünmektedir. Zaten Bizans döneminde de pek iskan edilmeyen bir yer olduğu için bu alanı Osmanlı talimgah olarak kullanmış ilk yüzyılında. İleriki yıllarda ise işler daha renkli bir hal almaya başlar. O zaman biz bu tarih denizindeki renkli halleri bir kovalayalım bakalım. İkinci Beyazıt devrinde hareketli görünmez meydanda. Zaten 1509 depremi yaşanmıştır ki halk tarafından küçük kıyamet diye anılır. Büyük bir yeniden inşa sürecine neden olur bu. Yaralar sarılırken kimse pek ilgilenmez bu meydanda. Yine de şehrin en mühim kamusal alanı olma özelliğini korur burası. Yavuz devrinde de büyük bir harabe kıyafetini üzerinden atamaz at meydanı. Dönem seyyahları Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar bu durumun devam ettiğini bize kanıtlar. İlk bölümde anlattığım oval bir duvar olan sfendon ve üzerindeki sütunlar rahatlıkla görülür bu çizimlerde. 7 kadar anıtsa yerinde durmaya devam eder bu çizimler. Nereden gördüğümüz kadarıyla bunun en güzel örneği 1533 yılında İstanbul'u ziyaret eden ressam Peter van Als tarafından çizilmiş gravürdür. İstanbul'da gördüğü her şeyi tek bir sayfada çizmek isteyen ressam bugün bize garip gelecek bir perspektifle biraz da yanlış konumlandırarak 500 yıllık miras bırakıyor. Bu çizimde hemen dikkat çeken şeylerden biri etrafını sarmaşıkların sardığı sütunlardır. Bu çizimden 4 yıl sonra da matrakçı Nasuh bize son kez bu sütunları gösterir. İstanbul'da 1544-1548 yılları arasında kalan Peter Gilius kentte ilk geldiği yıllarda hipodromun Marmara'ya bakan cephesinde güneybatı yönünü kuşatacak biçimde 17 beyaz mermer sütunun kaideleri başlıklarıyla ayakta olduğu spendon bölümünü rahatlıkla anlatır. Zamanla bu sütunların Kanuni Sultan Süleyman tarafından kentin yeni inşa edilen yapılarında kullanılmak üzere yıkıldığını, başlıkların kesilerek hamam döşemesi halini aldığını anlatır. Yani 1540'lı yıllarda Konstantinos'un hipodromundan neredeyse pek bir şey kalmaz. İkona kırıcılık, Latin istilası ve fetih derken değişen devirle beraber eski dünyanın bu güzel yapısı da sessizce el ayak çeker dünyadan. Artık yeni bir dünya vardır ve bu haliyle de bu meydan tarihin başka olaylarına sahne olacaktır. Hipodrom ve devamında at meydanı denilen alanın yazılmamış bir kuralı daha var. Siyasi istikrar ve güçlü bir idareci varsa bu alan bir şenlik yeridir. Aksi durumlarda ise büyük bir kaynayan kazana benzer. Fethi takip eden süreçte toprakların ele geçirilmesi, Avrupa'nın mezhep savaşları nedeniyle iç hesaplaşmaya yönelmesi, Doğu-Batı ticaretinin tekeli konumunda olan Osmanlı'nın dirayetli padişah ve idarecilerle hem siyasi hem de iktisadi başarılar elde etmesine neden olur. Bu en çok başkent İstanbul'da kendini gösterir. Osmanlı akçesi sabit bir değerle uzun süre kullanılır. Bu da tüm ticaret erbabının buraya akmasına neden olur. Kısaca, para varsa sıkıntı yoktur. Doğal afetler, küçük savaş mağlubiyetleri umursanmaz bile. Bu başlıklar altında konumuza geri dönersek ilk 150 yıl içinde at meydanı güzelliklerin sergilendiği bir yerdir diyebiliriz. Şimdi bu güzelliklere bakalım hadi. Devir Kanuni devridir. Muhteşem lakabıyla Avrupa'nın tehdit saydığı Süleyman Şah çocukluğundan beri yanında olan dostu İbrahim'i de beraberinde başkente getirir. Oldukça tartışmalı bir karakteri olan ve yaşarken makbul öldükten sonra maktul sayılan İbrahim Paşa kısa sürede sadrazamlık kazanır ve imparatorluğun en önemli konumuna yani ikinci adamlığa gelir. Tabii ki olmayanı oldurmak gibi bir ayrıcalığa da sahip olur İbrahim Paşa. Münevver bir adamdır. Mevcudu iyi idare edebildiği gibi geçmişe de hakimdir. Kanımca bu devasa alanın geçmişini de iyi bilmektedir ve Sultan Süleyman devrine kadar geçen sürede sadece bir taş ocağı olarak kullanılmış alana kendi hanesini yaptırmaya karar verir. 1521 tarihli bir belgede Sultan tarafından kendisine burada bir hane yapılması için izin verilmiştir. Bu arada bahsettiğimiz basit bir hane değildir. Ciddi ciddi bir saraydır. Öyle bir saraydır ki bu tarihlerden bahsettiğimiz tarihlerden günümüze ulaşabilmiş en eski 2. Osmanlı Sarayı'dır ve Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hala hazırda kullanılmaya devam etmekte. Bu nadide müze için ayrı bir bölüm yapmayı planladığımdan şimdilik virgül koyalım ama bitirmeden yapının hemen girişinde Bizans Hipodromu'nun oturma yerlerini görme imkanınızın olduğunu da söyleyeyim. 1524 yılına geldiğimizde meydanın ilk büyük etkinliğine şahit oluruz Osmanlı devrinde. Gittikçe büyük bir güvenle padişahın sağ kolu olan İbrahim Paşa, Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'la sarayın önündeki meydanda 15 gün ve gece sürecek bir düğünle evlenir. Bu düğün hakkında hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Osmanlı kaynaklarından fazla bir şey öğrenemeyiz. Burada Fransa Kralı François'ya hak vermemek elde değil. Bakın ne demiş. Venedik dışında Osmanlı'nın kendisinden dahi Osmanlı hakkında doğru bilgi elde edemezsiniz. Osmanlı kaynaklarında bulamadığımız bilgi doğal olarak Venedik elçisi Pietro Zen'in raporlarında karşımıza çıkar. Padişahın da bizzat onurlandırdığı düğünde at meydanına yüksek çadırlar dikilmiş, meydan nahıllar, süslü yastıklar ve ipek gölgeliklerle bezenmiştir. Meydan çevresindeki sokaklar türlü türlü nakış ve bezeklerin doldurduğu bir sergi yeri haline dönüştürülmüştür. Padişah görkemli bir törenle yerine oturduğunda halkın her kesiminden insanlar onun karşısında çeşitli hünerlerini gösterirler. Onlar da büyük bir ihtimalle bu hünerleri karşılığında sultandan bir takım şeyler bahşetmelerini sağlamaya çalışmışlar galiba. Halka verilen yemeklerin içinden diri hayvanlar çıkıyor. Orada bulunan insanlar velveleyle şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı. Geceleri ise havai fişek gösterileriyle sevinçli anlar yaşanmaktaydı. Ayrıca bu düğünde bolluk ve neşe önceki sultan düğünlerinde de pek yoktur işin açıkçası. Gün gün çıkan yemekler eğlenceleri kaydetmiştir Venedik elçisi Pietro Zen. Bu görkemli düğün için her türlü ayrıcalığı elde edebilmesi için İbrahim Paşa kendine verilen görevleri fazlasıyla yerine getirir. Öyle ki 1526 yılında komutan tayin edildiği Macar seferinden başarıyla bir takım alışılmadık şeylerle döndüğünde bile padişah ona pek bir şey demez. Athena, Apollon ve Herkül heykeli getirir bu gittiği yerlerden. Bu tunç heykelleri sarayının önüne diken İbrahim Paşa için o dönemin meşhur şairi Figani şu satırları yazar. Dü İbrahim Ahmet Bedar Cihan yeki but şiken şu diger büt nişan. Yani demek istiyor ki burada Farsça bir beyit bu. Dünyaya gelen İki İbrahim'den biri peygamber olan putları yıktı, diğer İbrahim putları yeniden dikti. Ciddi bir eleştiri getirir İstanbul halkı bu eyleme, fakat halkın talepleri ve tepkilerine olan cevap Figani'nin şüpheli ölümüyle sonuçlanır. Asıl ilginç olan meydanda firavun anıtları, yılanlı anıtlar varken halkın bu heykellere tepki göstermesidir. Belki böyle açıklayabiliriz. Halk kendi inisiyatifi olmadan, kendi şahitliklerinden çok önce buraya dikilmiş, doğaüstü anlamlar yüklenmiş bu anıtları içselleştirmişler. Fakat buraya ait olmayan ve nevzuhur bu anıtları da lanetlemişler. Her neyse, bu heykeller uzun zaman burada durmuş. Bu da bu özel meydanı Mısır, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleriyle donatılmış ve Akdeniz Havzası'nın en özel mekanı yapmıştır. İbrahim Paşa'nın sarayı ile beraber meydan şenlenmeye başlamıştır. Takip eden süreçte Osmanlı bürokrasisinin önemli figürleri buraya kendi saraylarını yaptırmaya başlayacaklardır. Bu da meydanın zamanla daralmasına ve iskanın hızlanmasına yol açar. Çok ileri gitmeyelim. Tarihsel sıradan şaşmamak daha iyi. O yüzden 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Mustafa, Mehmet ve Selim'in sünnetlerine gidelim. 20 günlük bir düğün gerçekleşir. Padişahın neşeyi çoğaltan saha at meydanını. Safa kaynağı geniş bir alan olduğu için kaynaklarda böyle yazıyor. Düğüne uygun makam olarak tayin ettiğini okuruz. İstisnasız bir şekilde burada düzenlenen her türlü merasimin ev sahipliğini İbrahim Paşa'nın sarayı yapar. Hatta Kanuni Sultan Süleyman tarafından idam edildikten sonra bile İbrahim Paşa'nın sarayı düğün sahibinin konakladığı, misafirlerin ağırladığı mekan olarak karşımıza çıkar. Biz 1530 yılına gidelim. Bu sünnet düğünü için meydana sayısız çadırlar kurulur. Sultanın tahtı meydanın Ayasofya'ya bakan köşesinde lacivert sütunlar üzerine kurulur ve meydanda vahşi hayvanlar gezdirilir. Halk bunları hem korku hem de hayretle izler. Ahşaptan bir Macar kulesi şeklinde meydanın ortasına dikilir. Yeniçerilerin bu zaptı temsilen gerçekleştirilir. Yani temsili bir savaş. Tıpkı Roma dönemindeki Troya savaşlarının temsili gibi. Halka etkinliklerin her günü envai çeşit yiyecek sunulur. Ve tabii ki devletlular sultana bir hediye yarışına girerler. Birincilik alışıldık bir şekilde İbrahim Paşa'nındır. At meydanında gerçekleşen gösteriler sadece bir eğlence değildir. Aynı zamanda bir güç gösterisidir. Verilen hediyeler, sunulan yemekler sadece devletin yıkılmazlığını sembolize eder. Bu yıkılmazlık aynı zamanda Osmanlı'ya gelen elçilere de gösterilir. Zaten bununla ve bunu takip edecek olan etkinliklerde baş konuklar hep gelen elçilerdir. Fark yoktur bu bakımdan Bizans ve Osmanlı arasında. Her iki medeniyetin yaratmaya çalıştığı algı da aynıdır bu meydanı kullanmak suretiyle. Güç, daha fazla güç, daha fazla güç. Tarih deryasındaki yolumuza devam etmeden bu düğün özelinde, yani 1530 sünnet düğünü özelinde gözden kaçan bir şeyi de atlamadan gitmeyelim. Sünnet için bu tarihin seçilmesinde de bir kasıt vardır. 1529 yılında çıkılan Viyana kuşatması istenildiği gibi gitmez. Bu da Süleyman'ın ilk başarısız eylemi olarak kayıtlara düşülür. Başarısızlığı örtmek, halkın fazlasını sormasını engellemek için de eli açık davranmak gerekecektir. Sultan da bu bedeli rahatlıkla öder. 1539 yılına geldiğimizde Sultan Süleyman'ın diğer iki oğlu Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğünleri gerçekleşir bu sefer. Kanuni döneminden sonra 3. Murat dönemine kadar kroniklerde at meydanında düzenlenen sünnet törenlerinden pek söz edilmez. 3. Murat döneminde düzenlenen 1582 tarihli Şehzade 3. Mehmet düğünü ise o ana kadar yapılmış olanların en görkemlisidir ve belki de tekrarı edilmemiş toplumsal bir fenomen olur. Osmanlı sosyal hayatının en görkemli tepe noktası olan bu olay aslında inişin de başlangıcıdır. 3. Murat sefere çıkmamış bir sultandır. Buna rağmen ordunun 1578'de başarısız İran seferi, 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın suikasti, ki gerilemenin de başlangıcı sayılır, Anadolu'dan doğru yükselen huzursuz seslerin bastırılması adına 55 gün sürecek olan düğün hazırlıkları bir yıl öncesinden başlar. Masraflar çıkarılır, menüler hazırlanır, yemeklerin konulacağı kapkacaklar yaptırılır, devletin her yerine ve tabii komşu devletlerine davetiyeler gönderilir. Sanki Sultan Murat tüm aleme kendisinin de tarihte anılmaya değer bir sultan olduğunu gösterme niyetinde. 1582 tarihli bu muhteşem gösteri için çoktan Hakk'a yürümüş olan İbrahim Paşa'nın sarayı tamir edilerek girişine kubbeli bir kapı eklenmiştir. Mehterhane önüne devlet ileri gelenleri ve ayağını hazret için her biri 70-75 metre uzunluğunda basamaklardan oluşan divanhaneyi âli yaptırılmıştır. Buna bir tribün şeklinde ayrıcalıklı oturma alanı diyebiliriz veya bir loca, tıpkı Bizans'ta kullanıldığı gibi. Söz konusu yerin en alt basamağı yabancı elçiler için ayrılmıştır. Tarihçi Peçevi'nin göğün 9. katı kadar geniş dediği at meydanına başka bir tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali kıyamet günü kalabalığına benzettiği bir halk kitlesi iştirak eder. Saray katiplerinden intizamiye bu şenliğin gün gün kaydı tutulsun diye emir verilir. Bir başka görevli Nakkaş Osman ve ekibidir. Bu ekip 1583 ila 1582 yılları arasında, yani 5 sene içinde günümüze kadar ulaşan harika bir eser ortaya koyarak bu şenliğin her detayını görsellerle bize aktarma şansına sahip olmuşlar. Neler yok ki bu albümde? Kılıç Ali Paşa'nın kürek esirlerine yaptırdığı yapay bir volkan, illüzyonistler, maharet sahipleri, hokkabazlar, cambazlar ve zorbazlar, devasa bir anka kuşu gibi yapılıp meydan üzerinde uçurulan uçurtma, attığını vuran okçular, padişahın dağıttığı ihsanlar, çanak yağmaları ve daha neler neler. Ama tüm bunların en önemlisi, İstanbul halkını ve esnafını tanırız biz bu çalışmada. Zira tüm bu eğlencelerin arasında esnaf da kendini ve maharetlerini sergileme şansı bulur. Bir şekilde, bir vesileyle. Düğünün başında nahıllar getirildi. Bu arada nahıllardan da bahsedin, daha önceden de adı geçti. Anlatmadan geçmeyelim onu da. Nahıl, gelin ve sünnet alaylarında ağaç biçiminde yapılan, üzerinde bal mumundan yapılmış insan, hayvan, yemiş ve bunun gibi şekillerde süsler bulunan, ayrıca değerli taşlar, altın, gümüş yapraklarla, renkli ve yaldızlı kağıtlarla kaplanan önemli bir düğün ve şenlik unsuru. Arka planında bir bereket inanışı vardır nahılların. 300'den fazla nahılın olduğu kayıtlıdır 1582 yılında yapılan sünnet düğününde. Kimisi bir kişinin taşıyacağı kadar küçük, kimileri ise 10 metreden ve en az 10-15 kişiyle taşınabilecek boyutlarda. Hatta kaynaklar bu nahılların geçemediği yollarda engel olan evlerin cumbalarının, hatta direkt kendilerinin yıkıldığını bile yazıyorlar. Zaten kaynaklarda okuduğumuza göre bu yıkılan evlere bir özür ödemesi de yapılmış, belki de kendi evlerini yeniden yaptırmışlardır. Şimdi 55 gün gibi rekor bir sürede gerçekleşen şenliğin sonlarına doğru sünnet düğününün yapıldığı dönemde Süleymaniye yakınındaki kemer odalarında fahişeler getirip içki alemi yapan, sayısı yüzün üzerinde bu topluluğu haber alan katı ve acımasızlığı yüzünden Tanrı Bilmez lakabıyla meşhur Subaşı Ahmet Çavuş yanındakilerle gidip bu odaları basar. Fahişeleri toplayıp götürmek isteyince karşı saldırıya uğrar ve mağlup duruma düşmekle kalmaz. Eli kolu ayağı bağlı olduğu halde sipahilerce at meydanına, padişaha yakın bir yere getirilip bırakılır. Yeniçeriler bu manzara karşısında hırslanıp gazaba gelirler. Böylece iki taraf arasında meydanda Düğün devam ederken kavga başlar. Padişahın karşısında iki tane sipahi öldürülür. O dakikaya kadar meydanda görünmeyen Yeniçeri ağası at meydanı sonunda gelir. Olay bitince geliyor. O da garip bir şey. Yeniçerileri meydandan uzaklaştırır. Padişah da maiyetini Topkapı Sarayı'na çeker. Böylece burada bulunan halkın önünde cereyan eden bu kanlı olayla düğün şenlikleri sona erer. Fetih'ten başlayarak mezbeleye dönmüş Bizans kentini eski ihtişamına kavuşturan Osmanlı'nın en görkemli şenliğinin nihayete ermesi de bize önümüzdeki yüzyıllarda gerçekleşecek elim olayların ipucunu verir. Felaketler dalga dalga gelmeye başlar bir anda. 1600 yılının Ramazan ayında sipahiler tarafından gümrük vergilerinden sorumlu bir Yahudi kadın ve oğlunun feci bir şekilde katledilmesi halkın eğlenebildiği gibi beğenmediğinde seslerini de yükseltebildiğini tıpkı Bizans'ta olduğu gibi bize gösterir. Yıl 1600 dedik. Şimdi kısa bir süre sonra Sultanahmet Camii ve Külliyesi inşa edilir. Yaşanan kötü olayların ardından bir soluklanma desek de biz bu alaya 1622 yılında Sultan Osman, Genç Osman'ın tahtın indirilmesi ve takip eden günlerde Sultan Mustafa'nın tahta çıkması sırasında yaşanan vakalar, Sultan İbrahim'in tahtın indirilmesi ve yerine geçen oğlu 7 yaşındaki 4. Mehmet'e kadar o kadar çok ayaklanma Sultanahmet Meydanı'nda, o dönemki adıyla At Meydanı'nda gerçekleşir ki saysak hiçbiri bitmez. Şimdi zaten bunların büyük bir kısmını da Sultanahmet bölümünde anlattım. Mesela Sultanahmet bölümünde anlatmadığım, maalesef hani gülüyorum ama, oldukça kötü bir kaderle hayatını kaybetmiş olan Tezkireci Ahmet Paşa'ya bakalım. 1648 yılında kendi ve halkın ikbalinden çok padişahı düşünen ve büyük bir israfın içine batmış olan Sultan İbrahim'in bir dediğini iki etmeyen bu paşa, halkın öyle bir tepkisini alır ki sanki hiçbir şey yokmuş gibi yapmış olduğu ve beğenilmeyen şeyleri devam ettirme niyetindedir. Fakat halk, başta Yeniçeriler ve sipahiler olmak üzere, bu durumdan oldukça rahatsız olurlar. Şeyhülislam'a gidip bu kişinin yine katlini talep ederler. Aldıktan sonra da getirip Sultanahmet Meydanı'nda bu paşayı öldürürler. O güne kadar Tezkireci Ahmet Paşa lakabıyla anılan kişi birkaç saate paramparça edilir. Hatta öldükten sonra da Hazarpare, yani bin parça Ahmet Paşa olarak Osmanlı kaynaklarındaki yerini alır. Şimdi bitmiyordu isyanlar, bitmiyordu çığlıklar. En fenalarına geliriz zaman içinde. Suç bizde değil aslında, o istikrarı elden yitirenlerde. 1656 yılında şirket olsa bence konkordato ilan etmesi muhtemel. Osmanlı değeri düşük akçe nedeniyle bir kez daha ayaklanıyor Yeniçeriler ve sipahiler tarafından. Rivayet o ki bakırı oldukça fazla olan pul gibi incecik akçeler denize atıldığında yüzmektedir. Bunun sorumlusu olarak da padişahtan Yeniçeriler 30 kişinin kellesini isterler. 4. Mehmet genç olsa da gafil değildir, avlanmaz. Çünkü amcası Genç Osman'ın akıbeti de böyle olmuştur. O amcasının hatasına düşmez ve istenen kelleleri pazarlığa bile girişmeden verir. Bu 30 ceset At Meydanı'na getirilir ve bir zafer edasıyla günümüze ulaşmayan kanlı çınara asılır. İstanbullular bu ağaca şahit oldukları kanlı manzaralar dolayısıyla kanlı çınar demişler. Zamanla eski doğu mitolojisinde geçen vakvak ağacıyla özdeşleştirilmiş bu ağaç. Mitolojide ki ağacın meyveleri insan kafasıydı ve güneşte sallandıkça olgunlaşırlarmış efendim. Mitolojik bu cehennem bitkisine atfen kanlı çınara şecere-i vakvak, yani vakvak ağacı denmiş. Kısa süre sonra Osmanlı tarihinde de ilginç, ayrıcalıklı bir yer edinmiş bu vakayı vakvakiye dediğimiz olay. Arka planında da böyle bir şey var ama yavaş yavaş biraz da pek istenmeyen, hatta o dönemde de biraz garip karşılanmış, ne öncesi ne sonrası olan kötü bir olay gerçekleşir. İstanbul'un Aksaray semtindeki Muratpaşa mahallesinde oturan Mehmetoğlu Abdullah, Rumeli gazaskeri Beyzizade Efendi'ye gider ve karısı Mehmet kızı Ayşe'nin aynı semtte ipekçi dükkanı işleten Robinoğlu Mihail'le zina ettiğine dair bir şikayette bulunur. Mahalle halkının eve yaptığı baskında Ayşe ve Robin yatakta suçüstü basılırlar. Beyzizade huzuruna çıkartılır bu genç aşıklar. Burada bulunan 23 şahit sanıkları tırnak içinde iş üzerinde gördüklerini söyleyince kazasker Beyzizade kadının rejimine, erkeğin de kafasının kesilmesine hükmeder. Robin'in idamının ertesi günü At Meydanı'nda Ayşe'yi de beline kadar yılanlı sütunun yanında toprağa gömüp rejim ederler, yani taşlarlar. Adı ve sağınağı gittikçe kötüleşir at meydanının. 1700 yıllara geldiğimizde dillere destan Lale Devri buraya uğramaz dahi garip bir şekilde. 1720 yılında 3. Ahmet oğullarının sünnet şenliklerini ok meydanında yaptırmayı tercih eder. Eldeki kaynaklardan 1700 yıllar boyunca burasının daha çok askerlerin talim, celeplerin de canlı hayvan alım satım yaptığı bir yer haline aldığını okuruz. Zaten bu yıllarda gelen seyyahlar da bunu destekler bize. Özellikle bu seyyahlardan kalan gravürler yardımıyla ekonomisi çökmüş, kent huzurunu Yeniçeri'nin bozduğu, askeri hezimetlerin yaşandığı kentte bu meydan da diğer her şey gibi kendi haline terk edilir. Bu yüzyıldan neredeyse kayda değer pek bir şey yaşanmaz at meydanında. Buna rağmen imparatorluğun en uzun yılında at meydanının kaderi de, şekli de, ismi de değişir. Hızlıca 1826 yılına gidelim. Yani gavur padişah olarak nam salan 2. Mahmut'un devri. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp bir de 1656 yılındaki Vakvak Ağacı olayının intikamını alırcasına Yeniçerilerin cesetlerini Kanlı Çınar'ın altına attırır. Buradaki son kanlı olay bu şekilde kayda geçer. Yeniliklerine de burada başlamaya karar veren Sultan 2. Mahmut'un kurduğu Asakiri Mansure-i Muhammediye adlı ordu at meydanına getirilir ve burada talim yaptırılır. Kent ve gelenek değişmektedir. Topkapı Sarayı terk edilmiş ve Beşiktaş daha tercih edilir olmuştu. Zaten Ayasofya ile Sultanahmet Camisi'nin arasında devasa bir mahalle vardır ve sultana ait mahremiyet ortadan kalkmış gibidir artık. Osmanlı toplum hayatı her şekilde değişirken meydan da bundan nasibini alır. Sultan Abdülmecid'in emriyle batılı tarzda bir park için girişimlere başlanır ve günümüzde Alman Çeşmesi'nin arkasında kalan ve tramvay yoluna kadar uzanan küçük alana 1854 yılında o dönemki tabirle Millet Bahçesi adıyla bir uygulama gerçekleşir. Ahşap perdeler ve ağaçlarla örülü üçgen bir alanın ortasına kırma çatılı bir köşk barındıran bu girişim çok beğenilir ve daha da genişletilmek istenir. Ama bu genişletme eylemi gerçekleşmeden evvel de değişen dünyadan kopmadığı mesajını vermek için Osmanlı devasa bir girişimde bulunur. 1863 yılında Avrupa'da uluslararası katılımlı fuarlar örnek alınarak bir sergi-i umumi-i Osmani yani genel Osmanlı fuarı düzenlenir. Bu binanın konumlanması için de at meydanı uygun görülür. Fakat garip bir şekilde bu tarihe kadar at meydanı olarak anılan yer herhalde biraz da eskiyle bağı kurtarmak, koparmak amacıyla Sultan Ahmet Meydanı olarak anılmaya başlanır. Yani bizim günümüzde kullandığımız Sultan Ahmet Meydanı adı 1863'te buraya verilir. 1863 yılı başında artık adı değişmiş Sultan Ahmet Meydanı olmuş meydanda inşasına başlanan bir sergi binasının etrafının düzenlenmesi için çalışmalar planlanır. Kaldırımların döşenmesiyle çevre düzenlemesi yapılır. İki bölüm halinde planlanan sergi kampüsünün ilk binası Mısır dikili taşından günümüzde Alman Çeşmesi'ne doğru uzanmaktaydı. İkinci bina ise örme sütundan öteye günümüzde Marmara Üniversitesi rektörlüğünü içine alacak şekilde inşa edilir. Bu ikinci bina daha çok yurt dışından gelen malların sergilenmesi amacıyla yapılmıştı. 5 ay açık kalan sergi sonrasında binalar bir süre daha kullanılır. 1867 yılında da yıkılırlar. 1883 yılında ise günümüzde Marmara Üniversitesi rektörlüğü olarak kullanılan ve İtalyan mimar Raimondo de Aronco'nun elinden çıkmış Hamidiye yani Sultan Abdülmecid tarafından yapılmış bir ticaret mektebi ayağa kaldırılır. 19. yüzyılın sonuna doğru dalgalı bir denizde savrulan devletin bizatihi kendisi gibi bu meydanda bir bilinmezlik içindeydi. Yapılmak istenen çok şey vardı lakin ilgilenilmesi gereken onca şey arasında vakit bir türlü bu mirasa gelemez. Bu yıllarda İstanbul'un ve İstanbullunun cellatı depremlerden 1894 tarihlisi gerçekleşir. Büyük bir yıkıma sahne olan deprem sonrasında halk yükte hafif pahada ağır neyi varsa kapıp meydana toplanır. Dönemin kaynaklarından anlatıldığına göre kalabalıktan buradaki halk boynunu bile oynatamayacak haldeydi. Ortalık yatışınca gerekli düzenlemelerle meydan yine eski sakinliğine kavuşur. Ama hala da buraya yapılması istenen bir takım şeyler vardır. O 1901 yılında çok ilginç bir olay gerçekleşir. Fransa'nın mimarlık bölümü müfettişi ve Légion d'honneur nişanı sahibi Joseph Antoine Bouvard'ın kapısı çalınır. Amaç değişen zamana uygun ve estetik bir planlı İstanbul'dur. Lakin yoğunluğundan dolayı Paris'ten ayrılamayan bu vart İstanbul'a gelememiş. Bunun yerine de Osmanlı hükümetine kentin büyük ebatlı fotoğraflarını ısmarlamıştı. Gelen bu fotoğraflardan yola çıkarak başta Sultanahmet Meydanı olarak yeni meydanlar ve binalar çizilmiş ise de bunlar İstanbul'da pek beğenilmemiş, masraflar nedeniyle de reddedilmiştir. Fark etmeden 1900'lü yıllara geldik bile artık yavaş yavaş imparatorluğun sonu zaten adı değişmiş olan At Meydanı'nın yani Sultanahmet Meydanı'nda perdeleri kapanmak üzeredir. Bu vartın projeleri kabul edilmez. Bunu söyledim zaten. O yüzden de en azından bir dönüşme gidelim mantığı var. Mevcut şartları olabildiğince optimize ederek çeşitli binaları döneme uygun olarak yaptırmaya karar veriyorlar. Bunlardan bir tanesi ki zaten meydanda yapılmış olan son eserdir. 1910 yılında mimar Vedat Tek tarafından yapılan günümüzde Tapu Kadastro İl Müdürlüğü amacıyla kullanılan ama o dönemki adıyla Defteri Hakani yani devletin maliye ve tapu kayıtlarının saklandığı yer diyebiliriz. İçinde çok enteresan bir türbe vardır bunun. Türbenin sahibi Server Dede. Şimdi Server Dede kim? Server Dede şöyle bir söylemek lazım. Aslında ser baş demek, başını veren dede. De neden vermiş? Şimdi bir ona bir bakmakta fayda var. Server Dede Padişah 1. Mahmut döneminde yani 1700 yılların ortalarında yaşıyor. Görevi defterdarlık yani bu defterlerin korunmasıyla sorumlu. Günün birinde Anadolu'da anlaşamayan iki çiftçinin sorununu çözmek amacıyla defterdarlıktan iki tane belge istetir. Ama Server Dede bunu vermek istemez çünkü oldukça geç bir saat olduğu için Fatih'in kanunnamesine göre de bu saatte belli saatlerden sonra bu defterdarlıktan herhangi bir belge çıkmayacağı için padişahın bu talebini kibarlıkla reddeder ama padişah kendisine karşı gelindiği için idamına hükmeder ve kraldan çok kralcı, padişahtan çok padişahçı, kendisine verilen emirleri sorgulamadan yapan Yeniçeriler tarafından oracıkta katledilir. Ertesi gün durumu öğrenince padişah biraz da pişman olur ama onun anısını yaşatmak adına türbesini defterdarlığın içine gömer. Günümüzde çok rahat bir şekilde girilip çıkılmıyor ki zaten şu an için bir müzeye dönüştürme faaliyeti var o binada. Eğer açılırsa Server Dede'nin yani başını verip sırrını vermeyen dedenin türbesini de görme imkanına kavuşacağız. İşte 1700'lü yıllardan günümüze kadar gelmiş bir görev bilinci örneği diyebiliriz. Artık Cumhuriyet dönemi az buçuk biliyoruz ama Cumhuriyet dönemine geçmeden perdeleri yavaş yavaş büyük bir direnişle kapatmanın faydası var. Zaten başlangıcı da büyük bir halk hareketiydi. Hipodromun kapanışı da yine bir halk hareketiyle oldu. Sultanahmet mitinglerinden bahsediyorum. Belli aralıklarda oldukça fazla miting düzenleniyor ama garip bir şekilde bu mitinglerin baş figürleri hep kadınlar oluyor. Mesela 1935 yılında milletvekili olacak Nakiye Elgün Hanım burada konuşmacı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Halide Edip kendisini burada gösteriyor. Aslında tema tek yaşamla şerefle sürdürdüğümüz tarihe devam ederiz yahut ihmal ettiğimiz tarihle birlikte ebediyen kayboluruz. Aslında bu bir milli bilinç uyandırma adına oldukça önemli. Çünkü saray bütün bu işgali sanki görmezden geliyor. Zaten ilk mitingde hemen İzmir'in 1919 senesinde 15 Mayıs 1919 senesinde işgaline karşı bir tepki olarak düzenleniyor. İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesine kadar belli aralıklarla devam ediyor ki zaten daha sonra mecliste kapatılıyor. Şehir bir abluka altında nefes almaya bile imkan kalmıyor. Bu İngiliz ve Fransız birlikler sayesinde ama bu meydanda yakılmış olan kıvılcımla beraber halk da yavaş yavaş bir takım şeylerin bilincine varıyor. Yani istikrarın olmadığı dönemde hipodrom tarihi boyunca karşımıza çıkan ve bir altın kural olarak her dönem tekrarlanmış olan şey gerçekleşiyor. Dirayetli, akılcı ve istikrarlı bir yönetim varsa hipodrom bir şenlik meydanı, istikrarsız, basiretsiz ve dirayetsiz yöneticilerin olduğu dönemlerde de hipodrom halkın sesi olarak siyasetin etkin aktörü oluyor. Başlangıcından sonuna kadar oldukça uzun bir zaman diliminde oldukça uzun yollar aşarak tamamladığımız bu yolculuğun artık nihayetine geldik. Ta antik Yunan'dan, Mısır'dan, Roma'dan geldiğimiz bu yolculuğun sonunda artık yeni bir ışık doğuyordu. Türkiye Cumhuriyeti başkentin Ankara'ya taşınmasıyla beraber burası farklı amaçlarla İstanbul halkının kullandığı boş zaman değerlendirme yeri oldu diyebiliriz. Ama Cumhuriyet dönemindeki en ilginç şey 1953 ila 73 yılları arasında kullanılan banknotların arkasında bir iz olarak yaşamasıydı Sultanahmet Meydanı'nın. Daha anlatacak hikayem çok ama zaman biraz kısıtlı. Çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. O yüzden burada yine bir virgül koymanın zamanı. zamanı geldi. Güzel bir haber vereyim. Bundan sonra yayınlarım haftada ikiye çıkıyor. Çünkü oldukça çok hikaye var ve haftalık yayınlar yapmak dinleyicinin de konsantrasyonunu kaybetmesine neden olduğu için dedim ki artık bundan sonra sizler için biraz daha fazla çalışmanın faydası var. O yüzden haftada iki yayın yapacağız. Bir sonraki yayın hemen birkaç gün sonra yayınlanmış olur. Elinize geçmiş olur. Keyifle dinlemiş olursunuz. Orada da günümüze ulaşmış anıtlar. Neler bunlar? Örme sütun, burma sütun, dikili taş ve tabii ki Alman çeşmesi. Bunlardan bahsederek aşağı yukarı 3000 küsur yıllık hikayenin de sonuna gelmiş olacağız. Buraya kadar benimle beraber seyahat ettiğiniz için tarihin farklı yerlerinde ve coğrafyanın farklı noktalarında çok çok teşekkür ederim. Birkaç gün sonra yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. İyi dinlemeler.